Ayrım 11, sayfa 108. Çıkma, erkek kadın bölünmesi. Çıkma ilişkisinde kadınların erkeğe özgü güvensizliğe yaklaşımları pişmiş aşa su katmaya benzetilebilir. Yetişkinlerde çalışan çoğu terapistin şu tarife uyan birçok kadın danışanı olmuştur. Akıllı, bağımsız ve başarılı. İçini görebilen, çekici ve etkileyici. Mantıklı, destekleyici ve sahici. Ve evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu tip kadınlar terapiye gitmektedirler. Çünkü göründüğü kadarıyla doğru erkeklerle karşılaşamamakta ve hayatla ilgili hayallerini sevgi, beraberlik ve çocuklarla tamamlayamamaktadırlar. Bu kadar çekici bir kadının aşkı neden bulamadığı, belki de hayatındaki diğer insanlar gibi terapisti için de en azından işin başında karanlık bir konudur. Ama terapist ve danışan karanlığına bir süre daha katlanırlarsa ortaya insanı şaşırtacak kadar tutarlı ve kendini tekrarlayan bir davranış kalıbı çıkar. Bu kadının genelde uygun adayların ender oluşu bir yana çıkmak için erkek bulma sorunu yoktur. Ama ilişkileri hiçbir zaman yürümez. Genelde kadın ilk önce hoş, duyarlı ve açık bir adamla ilgilenir. Ama kısa bir süre sonra bu erkeğin çok muhtaç, zayıf veya sıkıcı olduğunu fark eder. Veya düşünür. Bir terapist olarak bile bazen hangisi olduğuna karar veremezsiniz. Oldukça hoş bir tip diye düşünür kadın. Ama pırıltılı değil. Ya da yeterince başarılı değildir. Sonra kadın ondan ayrılır, bu defa çıkmak için daha iddialı, bağımsız ve daha hırslı birini aramaya başlar. Ama bu erkeğin de kendisine iyi davranmadığını fark eder veya düşünür. Parasal açıdan dengeli ve sorumluluk sahibi ama duyarsız, bencil ve eleştirel biri der kendi kendisine. Böylece ondan da ayrılır. Ya da kendisine acı çektirmekten zevk alıyorsa erkek ayrılana kadar bekler. Bu davranış kalıbı ana tema üzerinde çeşitlemeler nedeniyle bazen karmaşık hale gelebilir. Çıkılan erkeklerin sırası değişebilir ya da aynı tipte bir dizi erkeği başka tipte bir dizi erkek izleyebilir. Ama bu arketipik bekar kadın açısından erkekler dünyası esas olarak muhallebi çocukları ile haşin erkekler olarak ikiye bölünmüş gibidir. Burada neler oluyor? Gerçekten iki tip erkek var mı, yoksa bunları o zeki ve algılayıcı kadın mı uyduruyor? Kabul edilmesi imkansız cevapları olan o bütün öyle mi yoksa böyle mi sorularında olduğu gibi burada da cevap sorunun içinde saklı. Yani bunların ikisi de kısmen doğrudur. Gerçekten de az ya da çok saldırgan erkekler vardır. Ve hoş insanların en son bitirenler olduğu saptamasında doğruluk payı bulunur. Ama bir de birçok başarılı ve duyarlı erkeğin göreli bir uyum içinde durduğu daha dengeli bir orta nokta vardır. Ama bu kadın merkezi görmez çünkü kendisi de orada değildir. Nasıl oluyor anlatayım. Böyle bir kadının kişisel geçmişini incelerseniz herhangi bir nedenden dolayı annesiyle rahatça özdeşleşmediğini, yani onu takdir etmediği, ona saygı ve güven duymadığını görürsünüz. Anne bu kadının çocukluğu boyunca asla benzememeye yemin ettiği çatlak, yetersiz, obez ya da zayıf bir kadın olabilir. Ya da o öyle algılamış olabilir. Bunun sonucunda anneme benzemeyeyim de ne olursa olsun ilkesi etrafında biçimlenen bir kişilik geliştirmiştir. Dolayısıyla yüzeysel olarak bakıldığında kadın annesiyle karşılaştırıldığında özdeşleşmeye daha değer olduğu için daha çok babasıyla özdeşleşmiştir. Yine de anneyi yok saymak o kadar da mümkün değildir. Yani gerçekte annesinin etkisini cesurca silme çabasına rağmen gizliden gizliye kendisine rağmen içine işlemiş olan annesini yaşar. Annesi gibi olma korkusu aynı zamanda bu derin, daha az bilinçli özdeşleşme katmanına işaret eder. Kısacası bu kadının psikolojisi büyük ölçüde dışındaki anneyi yok sayıp reddetmek ve içindeki anneyi inkar edip dışına atmak arzusuna dayanır. Bu kadının çıkma kalıplarını belirleyen dinamik işte budur. Kendisine iyi davranılmasını istediği halde kibar ve duyarlı erkek çok geçmeden onun katı erkekle özdeşleşmiş kabuğu için bir tehdit haline gelir. Erkeğin içine girmesine izin verirse o da onun gibi zayıf biri, yani tıpkı annesi gibi olacaktır. Dolayısıyla bu tür bir çıkma deneyimi yalnızca söz konusu kadının cinsel kimliğinin savunmacı yanını güçlendirir. Çıktığı erkek yeterince saldırgan olmayabilir. Belki ayna görüntüsünde annesiyle fazlaca özdeşleşmiştir. Ama bu erkek şimdi ona gösterdiği gibi acınası bir kaybeden midir? Belki bu erkek daha çok kadının içinde olan ve sürekli kaçtığı, tahammül edilmez annenin yansımasıdır. Başka bir deyişle erkeğin de annesini bulduğuna ya da onun yeniden yarattığına göre kadın artık ondan uzaklaşmalıdır. İşin tuhafı, her ne kadar güçlü bir erkekle beraber olmak istese de iddialı, hırslı erkek de onun için bir tehdit unsurudur. Genelde bu erkek pasif bir şekilde elde edilmeyi istemez. En azından şoför koltuğunda oturduğu yanılsamasına ihtiyacı vardır. Ve bir rakiple çıkmak da istenmez. Yani bu erkekle geçinebilmek için kadın onun inisiyatifi ele almasına izin vermeli, onun saldırgan şefkatine pasif bir kabullenme ile karşılanmalıdır. Ama bu kadının dost doğru hiç bulamayacağına yemin ettiği yere annesinin yanına oturtur. Böylece ya kontrolü ele geçirmek için bu erkekle mücadeleye girer ki erkek için bu işin baştan bitmesi demektir, ya da teslim olur ve erkeğin gündemine ayak uydurur. Ama ikinci durumda da daha fazla ileri gidilemez. Çünkü kadın sonunda istismar edildiği, kötü muamele gördüğü duygusuna kapılır ve iş uzadıkça kendisini daha da mantıksız, zayıf ya da mazoşist bulmaya başlar. Böylece en kötü kabusu gerçekleşir ve her iki halde de ilişkisinin bitmesine sonuçlanacak bir savaş ya da kaç tepkisini harekete geçirir. Popüler psikolojik destek kitapları bu kadının aşk hayatını iyileştirmesi için neler yapması gerektiğine ilişkin öneri ve tavsiyelerle doludur. Birçok terapistin tavsiyelerinde olduğu gibi bunların temel sorunu da genelde genel bir duygusal strateji olmadan belirli davranış taktikleri sunmalarıdır. Adamı arama, bırak o senin peşinden koşsun, böyle bir taktik öneridir. Bu taktik işte işlemeyecektir. Çünkü kadını arayacak olan tek adam onun içindeki zorbaya bayılan muhallebi çocuğudur. Başka bir terapist, neden telefon bekliyorsun, sen de arayabilirsin diyebilir. Bu da işlemeyecektir. Çünkü haşin erkek evde oturup telefon beklemeyecek, haşinliğini yaşayabileceği kadınla dışarı çıkmış olacaktır. Bu kadın duygusal olarak daha dengeli bir erkekliği kabullenme noktasına gelene kadar söz konusu taktikler işlemeyecektir. Kadın terapistine iyi ama bu nasıl olacak diye sorabilir. Terapistin bunun üzerine deyip yanlış soru demesi gerekiyor. Çoğunlukla biyolojik bir saat tarafından harekete geçirilen değişimi kolaylaştıracak bir şeyler yapma ihtiyacı tamamen anlaşılır. Bir şey olsa da bu kadının sorunu çözme arzusu daha en başından terapiye gelmesine neden olan savunmacı erkek kimliğinin bir parçasıdır. Böyle bir kadın danışmanım uzun zamandır bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Önce defalarca muhallebi çocuğu ile haşin erkek arasında gidip gidip geldi. Nihayet çıkma kalıbını saptayıp annesi gibi bir kadın olma korkusuna ulaştığımızda daha kadınca olmak için bir eylem planı geliştirdi. Duyguları üzerinde çalışmak için kendisine zaman ayırdı. Nasıl flört edilir konulu bir kursa gitti. Bundan sonra atılacak adımları gösteren kadın erkek şemaları çizdi ve hız kesmemek için arkadaşlarıyla karşılıklı deneyim alışverişi yapacağı oturumlar düzenledi. Çelişki, elbette. Bu faaliyetlerin oldukça erkekçe olmasındaydı. Daha doğrusu bu onun yetersizlik, değersizlik ve duygusal olarak kendisini hor görmek, özdeşleştirdiği hiçbir şey yapmama, yaşayıp görme karşısında geliştirdiği savunmanın bir devamıydı. Bu arada annesinin de hayatında hiçbir şey yapmamış, başarısız bir oyuncu olduğunu belirtelim. Danışanım söylediğine göre annesi sürekli evde oturan ve endişeleri ve kendisine beslediği nefretle ilgili apuk supuk duygular ifadeleri eşliğinde önlerine yanık ya da az pişmiş yemekler koyan bir kadındı. Demek ki tutarlı ve özgün bir iç sesin ifadesi olmadıkları sürece taktikler kendi kendilerini yenilgiye uğratabilirler. Bu davranışçı taktiklerin kendi başına ancak sınırlı bir yarar sağlamasının ve benim onları sevmemin bir diğer nedenidir. Bunlarda sanki karşı tarafı kendi niyetlerimize alet etmeyi amaçlayan, oyunlara ve yönlendirmelere dayalı dürüst olmayan bir şey vardır. Buna karşılık duygusal strateji, benliğin şimdiye kadar bilinmeyen parçalarının açığa çıkarılmasını, daha eksiksiz ve dengeli bir varoluş tarzının geliştirilmesini ve eski kalıpların yerine yeni özgürlüklerin geçirilebilmesini kapsar. Bu dişinizin kavuğunu bile doldurmadı, biliyorum, ama önce erkeklere dönmeme izin verin. Dediğim gibi, muhallebi çocuğu ve haşin erkek yalnızca erkek özdeşleşmiş kadının hayalinde bulunmaz. Bunlar kadınlıktan erkekliğe doğru uzanan çizgide iki kutup ve erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının iki yüzü olarak gerçek hayatta da mevcuttur. Bu çatışmanın temelinde erkek çocuğun annesiyle çelişik duygulara dayanan özdeşleşmesinin yattığını daha önce gördük. Ama danışanım Jim'in örneğinde olduğu gibi çocuğun sonradan babasıyla özdeşleşmeye ihtiyaç duyması bu çatışmayı tamamlar ve karmaşıklaştırır. Batı toplumlarının hayatlarını mesleki başarıya adamış erkekleri saldırgan başarıya yönelik becerilerini sürekli bilirler ve bunu hemen hemen her zaman daha yumuşak unsurlar olarak duyarlılık, kabullenicilik ve oyunculuk bazında yaparlar. Üstüne üstlük uzun çalışma saatleri ve iş seyahatleri onları sık sık ailelerinden ayırır. Küçük bir erkek çocuğu için böyle bir baba, buna baba karikatürü değilse bile baba taslağı diyebiliriz, özel bir ikilemi temsil eder. Eğer ona benzemeye çalışıyorsa, erkek çocukların doğal olarak yapma eğiliminde oldukları şeyi yaparak reddedilme duygularını törpüleyecek, kendisine babası ona nasıl davranıyorsa öyle, yani kayıtsız ya da daha sert davranacaktır. Bu savunmacı özdeşleşme, saldırganla özdeşleşme, kaçırılan bir uçaktan kurtarılan yolcuların yaşadıkları dehşeti ve bu zorlu tecrübede güçsüzlüklerini hissetmemek için uçaktan korsanların duygularını paylaşarak ve onların haklı olduğuna inanarak indiklerinde Stockholm sendromuna benzer. Bu yol yetişkinlikte genellikle mesleki başarı getiren ama arkadaş, eş ya da çocuklarla ilişkilerde kişiyi başarısızlığa götüren babanın yolundan bir kez daha geçilmesine neden olur. Görüldüğü kadarıyla bu, Yeni Gineli Sambi erkeklerin yaşadıklarından daha hafif, batılı bir versiyondur. Ya da çocuk babasının onu ihmal etmesinin ya da ona kötü davranmasının acısını hissetmeyi seçecek ve rol model olarak onu reddedecektir. Ama bunu yaparsa annesiyle özdeşleşmesi ve erkeklerin dünyasından tamamen kopması muhtemeldir. Erkek ve özdeş kadının çıktığı ve başından attığı muhallebi çocuğunu izlediği yol belki de budur. Bu erkek için bir kadınla bağlılığa dayalı bir ilişkiye girmek, yapmamaya yemin ettiği şeyi yapmak, babasının alanına girmek de demektir. Çelişkili bir biçimde anne ile bu savunmacı özdeşleşmeyi babaya sahip olmakla veya gibi olmakla ilgili bastırılmış çocukluk isteğiyle tutarlıdır. Bu erkek bir kadınla değil, bir erkekle evlenmek istemektedir. Burada sözünü ettiğim şey eşcinsellikten çok yukarıda tarif edilen kadının sunduğu erkekçe denetimi veya yapıyı arayan erkektir. Ama bu iş kadın için neden yürümüyorsa erkek için de o yüzden yürümez. İkisi de analarının kızı olmaktan mutlu değildir. Deneyimlerinden çıkardığım sonuca göre bu tür çelişkili cinsel kimlikler, bekar erkekler ve kadınların doğru insanı bulamamalarının başlıca nedenlerindendir. Bu tip insanlar karşı cinsten kendi çarpık kimliklerinin tamamlamasını beklerler. Ve bu elbette sağlıksız bir beklentidir. Bu durum terapistler tarafından fazla tartışılmıyor, hatta gerekli halde ilgilenmiyor olabilirler. Ben bunun nedeninin konunun muhafazakarların siyasi gündemi ve dinle karşılaştırılması olduğu kanısındayım. Sanki kadınca ve erkekçe kelimeleri doğası gereği cinsiyetçiymiş gibi. Yine de biraz daha yakından bakıldığında bu meselenin siyasi, dini ya da ahlaki bir içeriğinin olmadığı açıkça görülebilir. Erkek çocuklar büyürken babalarıyla özdeşleşmeye ihtiyaç duyarlar. Ama erken yaşlarda anneleriyle aralarında kurdukları özdeşliği korumaya da ihtiyaçları vardır. Erkek olduklarında her iki etkiyi de sürdürmek ve bütünleştirmek için mücadele ederler. Oysa genelde erkeklerin kadın kimlikleri, arkeolojik bir tanımla kişiliklerinin daha derin bir katmanında, bu genellikle daha erken bir gelişim evresiyle ilişkilidir, bulunur. Kendini ifade etme ihtiyacı içindeki bu kadın kimliği aynı zamanda erkeğin erkekliğine de bir tehdit oluşturur. Bu nedenle erkekliğin psikolojik arenasında rekabet etmeyen bir kadınla ya da erkekle ifade edilmesi daha muhtemeldir. İlişkiler, erkek-kadın bölünmesi. Uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde bile eşlerin erkek güvensizliğiyle ve kadının buna karşılık gelen çatışmasıyla nasıl başa çıktığı çok önemlidir. Büyük evlilik sorunları gibi çoğu gündelik çekişmede de erkek ve kadın kimliklerinin eşler arasında nasıl dağıldığının ya da paylaşıldığının doğrudan sonucudur. Psikolojiye tamamen şüpheyle bakan bir danışanım karısının ısrar üzerine terapiye gelmişti. Bana dürüstçe, bakın bu beni değiştirmeyecek, kaldı ki değişmeyi de istemiyorum. Evliliğimdeki bazı sorunları ele alacaksak tamam ama çocukluğumla ilgili olarak sızlanmaya başlamamı beklemeyin. Annem ve babam harika insanlardı. Ayrıca ben duygularımla hareket etmem. Yani sizinle konuşmam. Karımı mutlu edecekse bunu dert etmem. Ama burada bulunmaya gerçekten ihtiyacım yok. Karım terapiye gidiyor, ona iyi geliyorsa ne mutlu. Ama gerçek şu ki ben terapiye inanmıyorum. Bu danışanım terapi hakkındaki şüpheciliği genelde duyguları yaşama isteksizliğinin bir belirtisiydi. Bana da söylediği gibi hayatın her alanında mantıklı ve akılcı, her zaman mantıklı davranmak akılcı mıdır? Ra dayanıyordu. Uykularında bile oyun, fantezi ve şiir yoktu. Çoğu gece yatağında yarı uyanık yatıyor, rüyalarında işle ilgili sorunlar çözüyordu. Duygularını dolu dolu yaşamaması evliliğinde ciddi bir sorundu. Çünkü karısının duygularıyla ilişki kuramıyordu. Polis dedektifliğinden emekli olduktan sonra perakende ticarete atılmış ve başarılı olmuştu. Ama birkaç senede bir işinde bir felaket yaşıyor, eve ipotek koydurmak dahil ailenin mal varlığını tüketiyordu. Karısının bu durumla ilgili olarak neden kaygılandığını anlasa da onun güvensizlik, korku ve öfke duygularıyla empati ya da ilişki kuramıyordu. Duygusal olarak incinebilir olmayı reddetmesi karısının yıllar içinde evlilikte giderek daha duygusal bir rol yüklenmesiyle sonuçlanmıştı. Kadın gündemde bir iş anlaşmasının olduğunu bildiği zamanlar daha korkulu, heyecanlı ve endişeli oluyordu. Buna karşılık kocası kendi deyişiyle onun mantıksız iniş çıkışlarıyla baş etmek zorunda kalıyordu. Onu sakinleştiriyor, endişelenecek bir şeyin olmadığını, bunun riskli bir iş olmadığını anlatıyor, her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu. Ve doğaldır ki onun yatıştırmaya çalışırken işiyle ilgili olarak mümkün olduğunca az bilgi veriyordu. Karısı ise onun iş anlaşmaları konusunda yalan söylemek ve olanları kendisinden saklamakla suçlarken ailenin para durumuyla hiç ilgilenmiyordu. Gelirleri, harcamaları, tasarrufları veya yatırımları hakkında hiç değilse bile az çok şey biliyordu. Sonuçta her mali kriz onda şok etkisi yaratıyor, bir daha olmayacağına söz vermiştin diyerek ağlamaya başlıyordu. Krizler arasında eşler arasındaki süre giden diyalog ise kadının adama hissetmesi için baskı yapması, adamın da karısını aşırı duygusal olduğuna ikna etmeye çalışmasından ibaretti. Bu türlü bir ilişkide değişik derecelerde olabilir, sağlıksız ve aslında kabul edilemez bir iş bölümü vardır. Erkek düşünür, kadın hisseder. Kadın aşırı kadınca, erkek aşırı erkekçedir. Ama ilginç olan şudur, koca duygusal incinebilirliğe karşı ihtiyatlıdır. Yani karısının daha akılcı bir eş olmasını istediğini söylediği halde aslında onun histerisiyle bir sorunu yoktur. Çünkü sakin ve mantıklı kalmasını sağlayan budur. Bir önceki bölümde de gördüğümüz gibi onun asıl korktuğu dışarıda değil içeride histerisidir. Benzer bir şekilde kadın duyguları olan bir eş istediğini söylemese de bunun olmamasından daha iyidir. Çünkü verdiği bütün acılara rağmen rahatsızlık duymadığı o duygularla uğraşma işi kendisine kalır. Onu rahatsız eden şeyler düşünmek, iş kararları vermek ve erkek işleri yapmaktır. Bu arada bu psikolojik karşıtlar arasındaki çelişik benzerliğe de iyi bir örnektir. Duygusal olarak çok güçlü gibi görünen koca, duygularından dehşete kapılması anlamında oldukça zayıf, zayıf gibi görünen kadın ise acıya dayanıklılığıyla oldukça güçlüdür. Bu tür erkek-kadın bölünmesinde her eş kendi içindeki diğer cinsin cinsel kimliğinden rahatsızdır. İlişkileri öyle biçimlenmiştir ki birbirlerine bilinçsiz olarak cinsel rollerini bir karikatür gibi oynamaya teşvik ederler. Bu yalnızca duyguların ifade edilmesiyle ilgili çatışma nedeniyle değil, bu tür bir kutuplaşmanın ilgili alanları ve değerler arasında derin bir uçurum yaratması nedeniyle de sorun oluşturur. Bu vakada danışanım yalnızca futbol, boks, fon yönetimi ve erkek arkadaşlarıyla içmeye gitmekle ilgileniyordu. Karısı da yalnızca pembe dizileri, alışveriş, kitap okuma ve sinemayla ama vurdulu kırdılı filmler değil, ilgiliydi. Yani çocukların dışında hiçbir ortak ilgi alanları yoktu. Sinemaya bile birlikte gidemiyorlardı. Günümüzde birçok evlilikte sorun yaratan bunun karşıtı veya tersine çevrilmiş erkek kadın bölünmesi, örneğin boşanmanın eşiğinde bir karı koca evliliklerini kurtarmak için ümitsiz bir son dakika girişiminde bulunup bana gelmişti. Ümitsizdiler. Çünkü 8 yıllık beraberlikten sonra hala birbirlerine aşık olmalarına rağmen kesinlikle birbirlerine uygun olmadıklarına ikna olmuşlardı. Ve yıllardır çabaladıkları halde zamanla her şey daha kötüleşmişti. Kadın sorunu şöyle tarif etti. Yalnızca farklı insanlarız. Örneğin ben hep bir şeyler yapmak ve diğerlere gitmek isterim. Onun tatilde yapmak istediği tek şey plaja gitmek. Ben bunu sıkıcı buluyorum. Avrupa'ya veya uzak doğuya gitmek, bir şeyler yapmak istiyorum. O yalnızca tembellik etmek istiyor. Ama dahası var. Ben plan yapmak istiyorum. O ise bu konuda tamamen pasif. Hiç inisiyatif almıyor. Örneğin evde hiçbir tamirat yapmaz. Ben İngiltere'ye taşınmak istiyorum. O burada ailesinin yanında kalmak istiyor. Ben işimde hırslıyım. O yerinde saymaktan hoşnut. İşinde yeterince iddialı olmaması beni rahatsız ediyor. Yöneticisinin onun istismar etmesine razı oluyor. Hiç karşı çıkmıyor ya da kendisine saygısı az ya da onun gibi bir şey işte. İlişkimiz başladığında duyarlı ve sabırlı olmasından, saldırgan olmamasından hoşlanmıştım. Ama şimdi çok farklı olduğumuzu, hayattan farklı beklentilerimiz olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ondan uzaklaştığımı hissettim. Örneğin internette daha çok zaman geçirmeye başladım. Bu da kocasının cevabı. Söyledikleri doğru. Farklı şeyler istiyoruz. Ben de hep bu ilişkinin yürümesini istedim. Hala da istiyorum ama bunun artık mümkün olduğuna inanmıyorum. Ona karşı güçlü duygularım var. Ama o hep bir şeylerin peşinde, hep bir şeyleri zorluyor. Ve gerçekten dinlemiyor. Geçen gün bir süredir benden uzaklaştığını hissettiğimi söyledim. Hep bilgisayarın başında. Belki ona istediği hayatı veremem. Onun kadar hızlı olmadığım doğru. Belki bu bir sorun ama ben işimde mutluyum. Tatilde de bütün o yerlere gitmeyi gerçekten istemiyorum. Yetiştiğim yerde kalmaktan hoşlanıyorum. Onun ailesi dağılmış, benimki burada ve ben onlarla yakın ilişki içindeyim. Bence bu yöneticilik işini aldıktan sonra değişti o. Gerçi bir ölçüye kadar zaten öyleydi ama sanki daha saldırgan, daha patron kılıklı oldu. İddialı ve kararlı olmasından hoşlanırdım. Ama yıllar geçtikçe bunlar duyarsızlığa, zorlacılığa falan dönüştü. Ya da ben artık her şeyi farklı görüyorum. Bu ilişkide başlangıçta taraftarları birbirine çeken özellikler artık itici olmuştu. Bunun nedeni her iki tarafın da kadın erkek bölünmesinin kendisine verdiği rolün içinde sıkışıp kalmasıydı. Erkek, kadın cinsine ait rolle aşırı özdeşleşmiş, sonuçta karısı tarafından yönetildiğini hissetmeye başlamıştı. Bunu istemiyordu ama kendisi bastırılmış ya da reddedilmiş erkek kimliğiyle temasta olmadığından bunu ilişki içinde nasıl değiştireceğini bilmiyordu. Kendisini değiştirmesi gerektiğini fark etmeden istemeyerek de olsa eşini değiştirmeyi ya da yeni bir eş bulmayı düşünmeye başlamıştı. Diğer yandan karısı da her şeyi idare etmekten yorulmuştu. Artık güçlü bir erkek tarafından himaye edilmek istiyordu. Para kazanmayı ve plan yapmayı başka birisinin dert etmesini istiyordu. Ama kendi kadın kimliğine ulaşamadığı için ilişkide bunu nasıl gerçekleştirebileceğini bilemiyordu. Kocasının kendisinin bölünmüş bir parçasını, reddettiği kadınlığı temsil ettiğini fark etmeden onun yerine başkasını koyabileceğini düşünmüştü. Bu çiftin içinde bulunduğu kötü duruma tanık olmak özellikle üzücüydü. Çünkü birbirlerini önemsemedikleri belli oluyordu. Ama erkek kadın bölünmesini tutsağı almışlardı. Onlar farkında olmasa da ben bir sonraki ilişkilerinde de aynı veya zıt dolayısıyla aynı yerlerde olacaklarını düşündüm. Buna denk düşen çıkma kalıbında da gördüğümüz gibi zıt yerlerde olmaları ihtimali daha yüksekti. Ama ne yazık ki bu aynı derecede kötü olacaktı. Kadın bir sonraki ilişkisinde farklı bir erkek, güçlü, hırslı, saldırgan, seçeneğini açıkça söylüyordu. Ama ona da dediğim gibi başlangıçta bu erkek tarafından korunduğunu ve himaye edildiğini hissetse de zamanla üstünde hakimiyet kurduğunu, dinlenmediğini ve bastırıldığını hissedecekti. Böylece bu ilişkide kendisi kadın kimliğini yaşayacak, yeni eşi de bölünmenin erkek tarafını temsil edecek ya da o rolü oynayacaktı. Bu çiftin erkeği artık eski kocası, farklı bir kadın, daha duyarlı ve kabullenici, seçerek buna paralel bir deneyimden geçirebilirdi. Ama zamanla onu çok zayıf, itaatkar ve pasif bulacaktı. Kendi kadınca özellikleri yok olacak, daha doğrusu kadına yansıtılacaktı. Buna karşılık kadın bu yansıtmaları alacak ve ona göre davranacaktı. Eğer bu çözümleme doğruysa erkek kadın bölünmesi sorunu doğru eş bulmakla çözülemez. Çözüm kişinin kendisinin doğru eş haline gelmesidir. Yani insanın bir başka bütünleşmiş insanı kabul edip onunla beraber davranabilmesi için önce kendi içindeki bölünmeyi çözmesi ya da gidermesi gerekir. Erkek kadın bölünmesi boyutunda uyumsuz olduklarını düşünen çiftler de evlendikten vazgeçmeden önce bölünme üzerinde çalışmayı denemelidir. Ne yazık ki birçok çift için diğer eşe değişime ne kadar çok ihtiyacı olduğunu söylemek anlamına gelir. Ne yazık ki diyorum çünkü bu yaklaşım bölünmeyi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Yukarıdaki gibi bir çift düşünün. Kadın kocasına çok pasif olduğunu, daha iddialı ve hırslı olması gerektiğini söylerken, kendi gündemiyle onun üzerinde biraz daha tahakküm kurmaktan başka bir şey yapmaz. Sonuçta erkek kendisini daha küçük hisseder ve kadına da öyle görünür. Kendisi daha erkek olma ihtiyacını hissettiğinde bile inisiyatifi almaz. Diğer yandan erkek kadından daha duyarlı, duygulu ve destekleyici olmasını istediğinde onun ilişkide bir şeyleri sağlayan güçlü tarafı olduğunu düşüncesini sürekli kılmaktan başka bir şey yapmaz. Aslında kadının kendi duygularını etkilemesine izin vererek onun saldırgan, kendisinin itaatkar rolünü güçlendirmiş olur. Öyleyse eşler erkek kadın bölünmesini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak için ne yapabilirler? Bu zor bir sorudur. Çünkü bölünmeye neden olan cinsel kimlikler erken yaşlarda oluşur ve bilinç altımızda olduğu kadar bilincimize de derin bir şekilde kazınmıştır. Burada ihtiyaç duyulan davranışsal taktikler değil, kapsamlı bir duygusal stratejidir.